Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Sosyal medyadan ben az önce yaptım ama sizler de yapın. Bugün 2022 yılının ilk serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. İlk kez burada olanlar vardır belki, o yüzden hatırlatalım. Nedir bu? Her ayın son cuma günü yapıyoruz bunu. Yıllardır devam ediyoruz. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan farklı sorularla dünden beri devam eden gelen epeyce soru var. O soruların değiştiğinde burada yayın sırasında da soracağınız sorularla dertleşiyoruz. Yayın nereye geldi, ne oldu, ne kadarı gitti, ne kadarı gitmedi. Bütün bunları açık yüreklilikle konuştuğumuz bir yayın bu. Her ay bir kez yapmaya çalışıyoruz. Bu ayın tabii özelliği de var. Yeni bir yılın ilk değerlendirmesi olacak. Bu neyiz, neredeyiz, nereye kadar geldik? Müsaade ederseniz her zaman yaptığım gibi önce ben yayın açısından anlatayım bir kere size neyin ne olduğunu, şu anda neredeyiz. Onu görelim. Bu bilgilerin tamamını hep söylediğim gibi sizler de görebilirsiniz zaten. Öncelikle yayının şu anda YouTube üzerinden abone sayısı geçen aya göre değişmedi. Şimdi bununla ilgili zaten yayın içinde konuşmak istiyorduk. Hafta içinde de söylemiştim. 143 bin aboneli bir YouTube kanalı burası. Kurulalı epeyce olduğu düşünülürse ve burada günlük yayın yapıldığı düşünülürse bazı izleyicilerin haklı eleştirilerini anlamak da mümkün. Yayının abone sayısı neden artmıyor sorusu. Şimdi bunun üzerinde bir duralım, ondan sonrasına devam ederiz. Bana kalırsa gerekçesi şu, insanlar çok hoşlanmıyorlar. Çok açık yüreklilikle, yani ne düşünüyorsam onu söylüyorum burada, size biliyorsunuz. Çok hoşlanmıyorlar. Neden? Çünkü burada konuşulan konular pek böyle iç açıcı konular değil. Yani size çok daha farklı şeyler anlatan insanlar var. YouTube üzerinden var, aynı saatlerde televizyonlardan var. Bir takım podcastler üzerinden ya da radyolardan bu yayını yapanlar var. Onları tercih ediyor olabilir insanlar, haklılardır. Yalnız şu tuhaf geliyor tabii. Buranın abonesi 143 bin olmasına rağmen, ki tek belirleyici bence bu değil, tek ölçü bu değil hakikaten. Şöyle bir şey de oluyor. Yani burada yayında konuştuğumuz şey aslında gündemi belirliyor. Gündemin içinde çok konuşuluyor. Yani burada bizim yaptıklarımızın tamamı gün içinde siyasilerin basın toplantılarına yansıyor mesela. Olduğu gibi yayını alıp indirip ana haber bülteni yapanlar var. Olduğu gibi indiren hem de. Yani burada kullanılan cümleler, gazete haberleri her sabah burada ısrarla size, hemen hemen her sabah diyeyim, bazen olmadığı da oluyor çünkü. Mesela bir gazeteden bir haber gösterip diyorum ki bakın bu haberi araklayacaklar. Çünkü bu iyi bir haber ve tam sosyal medyaya uygun bir haber. O haberi çalacaklar. Dünden beri görüyorsunuz işte. Yani o kadar abuk sabuk şeyler oluyor ki bir yere atanan, kurumun bile isminin hiçbir önemi yok. Bir yere atanan biriyle ilgili. Ya bir muhabirin emeği var kardeşim orada. Yapmış, gazetenin birinci sayfasında kullanmışlar. Az kullanmışlar ama kullanmışlar sonuçta. Sosyal medyada akıyor, internet sitelerinin aldığına bakıyorsunuz haberlerde. Bir insan evladı o muhabirin adını anmıyor. Mümkün değil. Aynı şekilde kameramanlar, foto muhabirleri, dışarıda sokakta çalışan insanlar, bu insanlar uğraşarak bir görüntü çekiyorlar. Bir video görüntüsü ya da bir durağan görüntü, bir fotoğraf karesi. Herkes takır takır kullanıyor. Hiç kimsenin de umurunda olmuyor. Burası öyle bir yer olmadı. O yüzden burada bir izleyici kaygısı da olmadı doğrusunu isterseniz. Herhalde artık ispatlamışızdır. Çünkü zaman zaman bununla ilgili çok eleştiri geliyor. Yani işte daha dün yayına başlamış insanlar 500-600 bin abonede, arkada 100 bin plaketi duruyor YouTube'un ve onun üzerinde ilerleyebildiğimizde bu kadar. Vallahi doğrusunu isterseniz ben daha fazlasını beklemiyorum. Çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Ben beklemiyorum böyle bir şey. Yani sosyal medya üzerinden çağrı yapmıyorum mesela. İşte bu yayını destekleyin. Mutlaka aralarda duyurular falan. Günlük yayınların arkasına iliştirilmiş bir yarım cümle var. O cümle de bir kalıp olduğu için öyle kullanıyorum. Onun dışında mesela böyle bir çağrı da duymuyorsunuz buradan. Zaman zaman bununla ilgili de eleştiri geliyor ama duymayacaksınız. Öyle bir şeye inanmıyorum ben çünkü. Gerçekten yaptığınız iş... Eğer takipçisi olacaksa olur. Bu kadercilik değil, sakın yanlış anlamayın. Yani sen bir şey yap, at evrene, evren sana dönsün. Hiç öyle şeylere inanmadım, hiç umurumda da olmadı. Bana çok abuk geliyor. burada yapılan işin karşılığı güne bu kadar yansıdığı için gün sonunda da, sevmediğim bir tabir bu ama aynı günün sonunda, gerçekten hani at the end of the day değil bu. Günü o günün sonunda, yani 28 Ocağın sonunda bir şey yaptıysanız mutlaka o dönüyor zaten. Yani bir mail geliyor mesela, o kadar gurur okşayıcı bir şey ki, Önder Focan, Önder Bey burada mısınız bilmiyorum, o kadar mutlu etti ki beni geçen hafta. Bazılarını sizinle paylaşıyorum, bazılarını paylaşmıyorum mesela bunların. Çünkü insanların bir takım şeyler bu sosyal medya çağında çok gösterge haline geldi. Yani yemek yiyor paylaşıyor, içki içiyor paylaşıyor, bir yere gidiyor paylaşıyor. Paylaşsın, bir sıkıntı yok. Ama bir yandan sürekli şunu gösterme telaşında insanlar. Bakın ben ne yapıyorum, beni beğenin. Ya böyle bir dert olmadı. Burada çünkü beğeni üzerine yapılan bir iş yok. 6,5 yıldır burada yapmaya çalıştığımız şey birlikte gündemi doğru takip edebilmek. Beğenilmek falan değil ki. Ya bunlar çok çok saçma geliyor bana. Gerçekten çok saçma geliyor. Yaptığım işi böyle bir şekilde yapmadım. Yapmayı da doğru bulmuyorum. Yapanlar vardır. Hani onlara da saygı falan duymuyorum kardeşim. Benim öyle bir tavrım yok. Kusura bakmayın böyle. Yani burada birlikte bir gün toparlamasına geliyoruz biz. Onun için yapıyoruz hep beraber. Önder Focan cazın çok önemli isimlerinden bir tanesi. İsmini duymuşsunuzdur muhtemelen. Bu hafta içinde bana bir mail attı. Ya hatırlıyor musunuz? Burada bir yayın yaptıktan sonra Çorlu'daki tren katliamının ardından yayını Mısra Sel'e ithaf etmiştim ben. Çünkü öyle yani, o insanın yaşadığı acıya herkes sırtını döndü bu ülkede. Ulaştırma Bakanları sadece sosyal medyadan bloklayarak gitti. Önder Bey daha önce bir mail atıp duyurmuştu. O yayında hissettikleriyle bir beste yapıp yolladı mesela. Bunu size ithaf ediyorum, o yayına ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim diye. Benim için çok büyük bir gurur bu. Kalanı inanın hiç umurumda değil. Vallahi umurumda değil. Salladığım da yok. Yani... Ama burada sevgili Birben'in söylediği gibi, Birben'in anlattığı gibi, ama buraya gelip burada yayının içinde olup bir şekilde işte izleyen giden, ondan sonra abone olmayanı anlamıyorum. O ayrı, o eleştiri hakkımı da saklı tutuyorum, kusura bakmasın kimse. Burası bu yayın yan gelip yatıp izleme yeri değil. Öyle bir şey yapmıyoruz biz. Bakın onu size verebilecek gerçekten onlarca yayın var. Hani hükümet yanlısı olanı var, muhalefet yanlısı olanı var. Televizyon ekranına çıkıp ben burada muhalif gazetecilik yapıyorum diyen. Ben muhalif gazetecilik falan olmaz kardeşim. Sen gazeteci değilsin, ondan kaynaklanıyor bunlar zaten. Sen gazeteci değilsin. Gazetecilik muhalif olmak değildir. Muhalif olacaksan o başka bir tavırdır. Ama gazeteci işini yapar sadece. İşi gereği zaten muhalefet etmek zorundadır. Çünkü kamunun çıkarını savunur. İktidarlar, siyasal iktidarlar mutlaka kamuyla çelişir. Kaçınılmazdır bu. İktidarın birilerine kendini iyi gösterme huyu vardır. Bütün iktidarlar için geçerlidir bu. O yüzden kamuyla çatışır. Çatıştığı için de gazeteci kamunun yanında durur. Ama sen çıkıp burada muhalif gazetecilik yapamam, geçeceksin onu ya. Geçeceksin, öyle bir şey yok. Sen gazeteci değilsin. Onu bir kenara koyalım. Birben'in dediği çok doğru onun için. Buraya gelip abone olmamayı hakikaten anlamıyorum. Bilmiyorum. Hani onlara da saygı falan duymuyorum. Çok net söyleyeyim de. Hani geri kalmasın. Burada çünkü ne gördüyseniz gerçekten bildiğiniz, gördüğünüz şey. Öyle baktığınız zaman da YouTube'un abonesinin normalde şöyle gidiyor o iş. Aylık yaklaşık 1000 kişi, 1100 kişi falan artış oluyordu. Bu ay olmadı. Çok doğal. Çok doğal çünkü insanlar Türkiye'de böyle yaşıyorlar. Hakikaten böyle yaşıyorlar. Yani eleştirmek çok daha fazla işlerine geliyor oturdukları yerden. Hayata katılmıyorlar mesela ama eleştiriye herkes katılıyor. Trenlerle katılıyor. Böyle koşa koşa geliyorlar falan. Dün bir izleyici çok fazla mail geldi. Çok özür diliyorum kendisinden de. B12 tavsiye etmiş mesela bana. Çünkü diyor yayında ben şunu konuşmuştuk, söylemiştim diyorsunuz. Ben bakıyorum onu konuşmamışsınız diyor. O yüzden B12 tavsiye ediyorum size. Bir de baktırın diyor beyni. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hani yıllık check-up'ı yaptırıyorum, kontrolleri. Şükür bir eksiklik yok, olabilir de ayrıca. Yalnız burada şöyle bir şey var hanımefendi. Ben bir şey söylediğim zaman buranın izleyici standardı biraz yüksek. Hakkını teslimi biraz yüksek değil, çok yüksek. Gerçekten çok yüksek buradaki izleyici standardı. Öyle olunca da burada hani ben bir şey söylemiştim dedikten sonra söylemedin diyecek yüzlerce insan var. Hani burada bir şey söylediğiniz zaman arkasında durmak zorundasınız. Kaçma şansınız yok. Ya da bir konu konuşulmadıysa. Mesela bu sabah gelen, en geç gelen maillerden bir tanesi. Ya çocuklar bu ülkenin doğusunda, güneydoğusunda zırhlı araçlarla çocuklar eziliyor. Ve bu yayında konuşulmadı dedi, demiş bir izleyici. Çok haklı. Çok haklı. Konuşmadık, benim eksikliğim. Bu kadar gündem maddesinin içinde debelendik ve konuşmadık. Evet, daha bu hafta içinde bir kez daha yaşadık bunu. Ve daha acısı, İçişleri Bakanlığı'na bu soruyu sorduğun zaman kamuyu ilgilendiren bir şey değil cevabını alıyorsun. Bunun konuşulduğu bir yere de insanlar çok koşarak gelmiyorlar haliyle. Çok değişik değil. Neyse, ama yayınların izlenmesinde bir değişiklik var mı derseniz, yok. Bunu zaten siz de görebilirsiniz. Yani sadece işte son birkaç günün yayınlarını ben size söyleyeyim. Zaten siz de görebildiğiniz için bu yayında ne oluyorsa açıkta oluyor. Her şey. Saklısı, gizlisi, o olacak, bu gelecek, size birazdan bilmem neyi tanıtacağım. Böyle bir şey olmuyor burada. Mesela dün Ben Kuş Dedim Serçe Mi Dedim yayını 23 bin kez izlenmiş. Aynı günün gazeteler yayında 14 bin kez izlenmiş. Zaten YouTube'daki ortalama 35 ile 45 arasında, 45 bin arasında iki yayının toplamı izleniyor. Az bir rakam mı? Değil. Şöyle düşünün, hiçbir şey olmadıysa bile, hiçbir şey olmadıysa bile bu yayınlara aylık 1 milyondan fazla izleme geliyor. 1 milyondan fazla. Bu çok yüksek. Hani bu aboneye dönüyor, dönmüyor. Vallahi çok sorun değil benim için. Dediğim gibi burada olan insanlarla ne paylaştığım beni ilgilendiriyor. Kalanı çok önemli değil. Onun dışında yayının görsel boyutu bu. Podcast olarak. Şimdi Türkiye'de yeni yeni kurulan çok sayıda podcast var. Onlar da yayında. Pek çok insan yeni yeni işler yapıyor. Güzel işler de yapılıyor. Zaman zaman ben de elimden geldiği kadar koşup yardım etmeye çalışıyorum. Yani içinde olabilirsem, zaman olursa, ki bu ay, son ay gerçekten çok yorucu geçti. Çok fazla yorucu geçti. İnanın çok yorgunum ben de şu dakika itibariyle. Açık yüreklilikle onu da söyleyebilirim size. Ama podcast dinlenmesinde, podcastlerin dinlenmesinde ciddi bir yükseliş var mı? Var. Çünkü Türkiye'de şu anda bu konuda en sağlıklı veriyi veren, rakamsal olarak değil ama görsel olarak siz de görebilirsiniz. Açın herhangi bir işte Apple cihazından. Oradaki podcastler bölümünü tıklayın. En popüler programlara girin. En popüler programlar Türkiye'nin tamamında yapılanlar. Tamamında ve konu ayrımı yok bunda. Yani herkes her şeyle ilgili çok hazırda bir şey yapıyor. Dün akşam mesela çok ilginç bir şey dinledim ben. Sonuna doğru cıvıtmış ama aslında fikirsel olarak mantıklı bile olabilir. Biri bir podcast yapmış. Küfürsel rahatlama mıydı? Neydi adı, hatırlamıyorum böyle. Hani bir meditasyon seansı gibi. Alttan bir chill out müzik geliyor. Yavaş yavaş böyle diyor ki, ya kendinizi sıkmayın, salın gitsin, hadi hep beraber küfür ediyoruz diyor. Lambur lumbur dalıyor mesela. Bunlar da var bu işlerin arasında. Şu anda Türkiye'de en çok, en popüler olan programlar arasında 24. Az şey midir? Vallahi hiç değil. Yani bu konudan anlayan insanlara sorabilirsiniz. Hiç değil. Yani yapılan yüz binlerce podcast yayını arasında 24. Kategori sınırlaması olmadan. Bunu habere indirgediğimiz zaman şu anda Türkiye'de bir numarayız. Haber programları ardından, haber programları açısından bakıldığında hemen ardımızdan Medyascope geliyor. Medyascope Ruşen bir diş tedavisi görüyor biliyorsunuz. Yayınlarını izliyorsanız anlıyorsunuzdur zaten. İki numarada Medyascope var. Üç numarada BBC World Service'in Global News podcast'i var. Arkasından yine BBC var, The Documentary ile. Aposto var 5 numarada. The Economist de 6 numarada. En popüler programımız şu anda haber kategorisinde Türkiye'de. Bir de biliyorsunuz bölümler açısından ayrılıyor. Çünkü bu aynı zamanda günlük değerlendirme içinde yapılanları da sıralıyor. En popüler bölümlere baktığınız zaman Türkiye çapında genelde biz ilk 10'un içinde denk geliyoruz. Ama dünkü yayın mesela 13. sıraya gelmiş. Türkiye'de bütün yapılan podcastler içinde. Konu sıralaması olmadan. Bunu habere indirgediğimiz zaman hemen siz de görebilirsiniz bunu zaten. İlk 3 numara bizim yayınlarımız. Birincisi Ben Kuş Dedim, Serçe Mi Dedim. İkincisi dünkü gazete yayını 27 Ocak. Üçüncüsü 26 Ocak gazete yayını. Arkamızdan hemen BBC'nin Global News Podcast geliyor. 5 numarada We Need Hotel var, yine bizim yayın. 6'da Medyascope var. 7'de yine biz varız. Yani ilk 10'un içinde 5'i bize ait zaten. Yani dinlenme açısında, izlenme açısından bir sıkıntımız yok. Ama bunu bir kez daha söyleyeyim. Aboneye çevirme açısından. Yani görsel olarak daha çok gösterebilme açısından başarılı mıyız derseniz, başarının ölçüsü ne diye sorarım. Benim için değil. Ama evet, toplamda baktığınız zaman doğru mu? Değil. Yani uyuşmuyor onunla. Bunda insanların biraz tembelliği de var. Mesela burada bu yayın insanların öfkesini daha rahat söyleyebildiği bir yayın. Neden? Başka yayınlarda çok girmiyorlar o işlere ya. İzleyiciyle dinleyiciyle kurulan ilişkide ağam paşam ilişkisi var. Burada öyle bir şey olmadı. İlk gününden beri olmadı. Olmayacağını da açıkça söyledim zaten. Ama burada yaptıklarımızla ben size hep şunu vaat ettim 6,5 yıldır. Ya biz gündemin önünden gideceğiz kardeşim, içinde olmayacağız. Biz gündemi sürükleyeceğiz. Çünkü içine girdiğin zaman çıkamıyorsun. Yıllarca ben haber televizyonculuğu yaptım. Yani öyle bir şansın yok. Gündemin içinde debelenirsen giremezsin ona. Gündemin önünde olmak, onunla ilgili farklı bir şey söylemek. Bakın mesela dün akşam o kadar çok şey geldi ki, mail geldi ki, soruların içinde. Onlar da var, çok çok sayıda var hem de. Bak Timur ne güzel söylüyor. Neden? Çünkü yayınları yeteri kadar beğenmiyoruz. Şu beğenme düğmesi var ya. Gerçekten siz ondan kaçındığınız her dakika aslında bu yayının tanıtımından da kaçınmış oluyorsunuz. YouTube'un eline o imkanı vermiyorsunuz çünkü. Neyse, dün gelen soruların içinde, en fazla gelen soruların içinde, ya işte Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın istifa edeceğini biz biliyorsunuz, haftanın başında, geçen hafta konuştuk biz onu. Çünkü bu Ankara'da şöyle haberler olur. Bir şey bilinir. Bazıları bunu özel habere çevirmek için başkası bilmiyormuş gibi davranır. Bazıları bundan bir çıkar hedefler. Gerçekten iş takibi yapar. Bunun örnekleri çok sayıda var, görüyorsunuz da zaten. Bazıları da haberden haberdar değildir. Ama burada bir şey olduğunu da anlatıyorum ben size. Geçen hafta da bunu söylerken Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun başkanının gideceğinden artık emin olduğumu söylerken, gerekçem belliydi, Kazakistan'da yaşananlar. Yani oradan eşini alıp gelen ve orada çalışanları bırakan bir insanın o kurumun başında kalması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine yaramaz, Erdoğan'ın işine yaramaz. Bunu anlatamazsınız. Kendi içinizde de anlatamazsınız. O nedenle ben ipinin çekileceğini söyledim buraya size. Dün akşam işte çok fazla mail gelmiş, insanlar diyor ki ya helal olsun, nereden bildin? Kardeşim bu zor bir şey değil. Vallahi değil. Hani sen hayat olarak daha uzak olduğun için sana gerçekten etkileyici geliyor olabilir ama çok sıradan bir şey aslında. Burada yaşadıklarımızın pek çoğu gibi. Sadece burada çok daha ortadan konuşuyoruz. Hani diyorlar ya, kitabın ortasından. Yok canım, öyle şey olur mu? Kitabın ortasından niye konuşalım? Başında kıçında ne olduğunu bilmeden ortasından konuşulur mu kitabın? Ama sonunu zaman zaman söylüyorum. İşin bir boyutu da bu. İzlenmesi, dinlenmesi bu boyutta. Ya hemen şeyleri söyleyeyim size. O istatistikleri de vereyim. Nereden görebilirim onu? Yok, şöyle yapacağım. Bir dakika, pardon. Twitter üzerinde şu anda toplam takipçi sayısı 292.632. Aynı şeyi Instagram üzerinden yapalım. Mesela en çok gelen eleştirilerden bir tanesi de bu. Instagram'da takipçin çok az. 26.700 görünüyor. Şunu çok açık yüreklilikle bir kez söyleyeyim size. Daha önce söylemiştim sanırım. Instagram benim kullanmayı bilmediğim mecra. Öğrenmek istiyor muyum, o da tartışılır. Çünkü bana tuhaf geliyor ya. Gerçekten tuhaf geliyor. Daha önce burada Ankara'da katıldığım bir söyleşide anlatmıştım insanlara. Eğer sosyal medya ile bağlantılı bir iş yapıyor olmasam, çok ciddi söylüyorum, 15 saniyede kapatırım ben bütün hesaplarımı. Çok net söylüyorum bunu size. Ya burası bir deli tarlası. Sosyal medya dediğiniz yer gerçek anlamda bir deli tarlası. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, şikayet ediyor, dava açıyor. Asla sokakta karşılaşamayacağı, sokakta karşılaşsa ayakları dizlerinin bağ çözülerek yere yapışacağı insanlara mesela küfrediyor, hakaret ediyor. Çapsızlığın dibine çıkıyor. Çok rahat. Hakikaten katlanılacak bir mecra değil bu. Yani düşünsenize, bir siyasetçi siyasetteki kerameti tek bir kişinin parmakla göstermesinden oluşuyor. Sadece bu kadar. Yaptığı, yapamadığı, yüzüne gözüne bulaştırdığı her şey ortadayken mesela çıkıp Fazıl Say'la ilgili diyor ki sanatıyla gündeme gelemiyor. Ya insan bunu söylerken vallahi bir tövbe eder önce ya. Hakikaten Allah çarpar yani. Fazıl Say için söylüyor bunu. Sanatıyla gündeme gelemeyen kişi diyor mesela. Fazıl Say mı? Mantıklı. Dün sabah iyi ki konuşmuşuz. Hani buradaki hadsizliğin, çapsızlığın ne boyuta geldiği, fiziki bir kusuruyla insanların nasıl alay edildiği. Bütün bunlarla dalga geçiliyor ve işte hani imam cemaat ilişkisi kapsamında o da çıkıp onu söylüyor. Yaptığı siyasette arkasında bıraktığı ortada. Sosyal medya da öyle. Yani herkes her yerden istediği kadar sallayabiliyor istediği insanlara. Çatır çatır. Çok rahat böyle atıyor, tutuyor falan. Böyle olunca da sosyal medya katlanması çok zor bir yer. Gerçekten çok zor bir yer. Ama bir yandan da olumlu özellikleri var. İşte bu yayının insanlara dünyanın çok farklı yerlerine ulaşmasını sağlıyor. Eğer böyle olunca da geri durmak anlamlı değil. Bir teraziye koyuyorsunuz. Hangisi karşılıyor, hangisi karşılamıyor? Eyvallah deyip devam ediyorsun. Yapacak bir şey yok. Yayınla ilgili söyleyeceğim arkada bu hafta için en çok gelen eleştiri muhtemelen içeride de gelecek soruda. O son iki soruyu da cevaplayayım. Onları yapayım ondan sonra bırakayım size. Mesela bu hafta neden arkada kitap yoktu? Arkada bir kitap vardı. Var şu anda görüyorsunuz. O kitapla ilgili yazıdan ismini falan göremiyorsunuz kitabın. Bugün o kitabı tanıttıktan sonra çok küfür yiyeceğim. Bunu biliyorum. Gerekçesini anlatırım size. Bu hafta ben farklı bir şeyle uğraşıyorum. Yani elimde bir takım işler var. Onlarla uğraşıyorum. O yüzden böyle kendim için okuduğum kitapları bitiremedim. Geçen hafta burada gördüğünüz kitabı içime sinmedi. Yani çok böyle ben içine girip onun içinde rahat hissedemedim kendimi. O yüzden size tanıtmak istemedim. Ama şu anda okuduğum, aynı anda okuduğum iki tane kitap var. O nedenle bu hafta kitap yoktu. Ama bugün yayının sonunda şiir var. Ya yayını güzel kapatalım diye. Böyle sabah kalktım aklıma geldi. Bir anda böyle zaman zaman hani bazı şiirler vardır insanın kafasının içine girer, ittirir. Size de olur mu bilmiyorum. Bana olur, çok sık olur. Beni bu sabah bu şiir ittirdi. İstedim ki yayının sonunda onu okuyalım, bitirelim. İki, en çok sorulan soru ve çok haklı bir soru. Edebiyat yayını niye yapılmıyor? Son yayın Kasım. Ya ciddi söylüyorum çok uzadı. Ben de farkındayım. Ama inanın oturup onun üzerinde 15 gün sağlam bir çalışma yapacak vakit olmadı. Çok açık yüreklilikle söyledim. Vallahi olmadı. Yoksa kafamda anlattım size işte Cervantes konuşalım, Don Quixote, Don Quixote konuşalım diye hazırlık da yaptım bir miktar. Olmadı. Bitiremedim. İçime sinmedikten sonra da onu çıkarmanın anlamı yok ki. Hani hep konuşuyoruz ya burada yaptığın iş suya yazı yazmak. Edebiyat yayınları öyle değil. Onlar kalıyor. Yani öyle güzel şeyler geliyor ki burada okulun adını paylaşamam. Ne kadar utanç verici bir şey değil mi? Burada okulun adını paylaşamam. Ama hani şairin söylediği gibi içimi çok aydınlatan o cümleyle söyleyeyim. Anadolu'da bir köy öğretmeni çocuklarına o yayınlardan seçtiklerini ayda bir kez tıpkı yayın periyodunda olduğu gibi öğrencilerine sadece YouTube'dan onu açarak hatta şöyle söylüyor. Çok güzel bir şey bu. Gerçekten çok duygulanıyorum anlatırken. Burada internet diyor çok iyi değil. Sürekli olarak kesintisiz bir şey yapma şansım yok. Senin de yayınlarında aynı şey oluyor zaten. Biliyorum abi ama ben şöyle bir yol buldum diyor. Yayınları helal et hakkını indiriyorum ben onları diyor. Ve bilgisayarıma sabitliyorum. Bilgisayarın etrafında çocuklar toplanıp hep beraber onu izliyoruz. Mesela bir gün Sait Faik izliyoruz hep beraber. Sonra ben Sait Faik anlatıyorum o çocuklara. Ya dünyanın en güzel şeyi bu. İşte öyle olunca da ama kötü bir şey bırakmamak lazım. Ben yapamam. Yani size yoksa gerçekten zor değil ya. Bulursun. İnternet üzerinde o kadar çok şey var ki yarısı yalan, yarısı uydurma falan. Ama çok güzel gidiyor. Yani insanlar yiyor. Bakıyorsun mesela hangi yayına hazırlanırken de hatırlayamıyorum ama ya adam Rıfat Ilgaz yayınındaydı galiba. Adam bir Rıfat Ilgaz yazmış. Anlattığı Rıfat Ilgaz değil. Gerçekten değil. Ama çok güzel uydurmuş. Doğruya doğru hakkını da teslim etmek lazım. Anlattığı adam böyle Rıfat Ilgaz'la içine biraz bir parça Aziz Nesin konmuş. Bolca Nazım Hikmet konmuş. Biraz da böyle Kemal Sunal koymuş niyeyse. Böyle öyle bir tip anlatmış ki anlattığı Rıfat Ilgaz değil. O çocuklara bir şey veremezsin onunla. O insanlar Rıfat Ilgaz'ı anlayamaz. Yani hayattan ayrılacağını, artık şiir yazamayacak hale geldiğini anladığı anda elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin, son sıcaklığım yazmış bir adam öyle anlatılmaz. Ayıptır, yazıktır. Öyle olmayınca da ben yapamıyorum. Ama merak etmeyin, yani yapacağım, gerçekten yapacağım. Yap, ya haberiniz de olacak zaten. Aklında var bir iki tane şey, yerli yazar olarak da var, yabancı olarak da var. Bakalım bir şey halledeceğiz. Onu da söyleyeyim. Çok safsata yaptım. Çok özür dilerim. Bugün 10.30'a kadar beraber uçacağız. Ama iyi. Tamam, güzel kalmış. Son 1 saat 3 dakika sizindir. Gönül rahatlığıyla uçabilirsiniz. Buyurun box. Ben de bu arada bir yudum su içeyim. Bayram Alpay, ne güzel. Edebiyat yayınlarının en güzel yanı da bu zaten. Her yaşa, her kesime hitap ediyorum. Öyle olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Filiz Balcı'ya tineliyorum. Burası bir okul. Estağfurullah. Öyle, benim öyle bir iddiam olamaz. Habertürk soru: İstanbul Havalimanı çatısı neden çöktü? Bakan cevap: zaten yıkılacak bir yapıydı. Nasrettin Hoca zaten eşekten inecektim. Yani çok haklısın Erkan da. Nasrettin Hoca'nın torunu olmayı hak etmiyor insanlar ya. O zekayı göstermek lazım onun için. Nasrettin Hoca'nın torunu olabilmek için o zekanın bir parçasını, kırıntısını gösterebilmek lazım. Aynı yayının içinde, bu arada Mehmet Akif'e hakikaten tebrikleri iletelim. Bir gün önce dörtlü tuzluk grubunun yapması gerekeni yaptı. Ya soru bu kardeşim. Tek bir soru ya. Havaalanının çatısı çöktü. Bunu sormaktan utanıyor insanlar. Lütfen sormayın şimdi, bir saniye durun. Bunu sormaktan utanıyor. Boynuna ay yıldızlı kolyeyi takıyor. Milliyetçi geçiniyor ondan sonra. Kardeşim, sen milliyetçiysen eğer kendini böyle tanımlıyorsan, bu ülkenin insanların hakkını savunacaksın her şeyden önce. O çatı çöktüğünde oradaki insanlar ne yaşadı? Ama bak, ödülünü hemen alıyor herkes. O bitiyor. Ertesi gün radyo televizyon üst kurulunun dünyanın en güzel insanları ödülleri dağıtılıyor. Bakıyorsun kadroya: tuzluk, tüp gaz, karpuz, kavun, şahane dizmişler. Böyle iş yapılır mı? Mehmet Akif Ersoy yaptı. Doğru ya kardeşim, bir tane soru ya. Kargo bölümünün çatısı niye çöktü? Bunu sormuyorsun, utanmadan gazetecilik taslıyorsun. Sonra arkada ödül töreninde surat böyle beş karış. Yani buradayım ama hiç mutlu değilim. Burada hep konuşuyoruz ya kardeşim. Bak, herkes sıkıştığında kıçın kıçın Atatürkçü olur diye. Gördünüz mü dün Fatma Girik'in cenazesini? Ya bir insanın arkasında bırakacağı bu mudur kardeşim? Bu mudur? 50 senelik sinema kariyerin var senin. Susuz Yaz'da oynamışsın. Türkiye'nin aydınlık yüzü olmuşsun. Ama bugün sen konuştuğun zaman insanların ne söyleyeceğini bildiğin için kıvıra kıvıra mikrofon önünde Atatürkçülük taslıyorsun. Herkes kıçın kıçın Atatürkçü olur burada başı sıkıştığında. 6,5 yıldır bunun için söylüyorum işte. Sağcısı, solcusu, dincisi, dinbazı, milliyetçisi, ülkücüsü, türkücüsü, hepsi. Başı sıkıştığında kıçın kıçın Atatürk'e yanlar herkes. Aynı şey oluyor işte. Boynuna takıyorsun çat diye ay yıldızlı kolyeyi. Ben diyorsun acayip milliyetçiyim. Yani işte Türkiye benim için son derece önemli. Evet. Benim hayatım aslında hiç bunları yapmama gerek yoktu. Çok daha rahat yaşayabilirim. Adliye koridorlarında geçti. Bu mu peki sonucu? Bu mu? Dörtlü tuzluk setinin içine girip hiçbir soru sormamak, eline verilen kağıdı okumak mı? Ya sen gazetecilik için ne bıraktın arkanda? Bir anlatsana bana, ne bıraktın? Nasıl hatırlayacak insanlar seni? Hülya Koçyiğit sahnede ne bıraktıysa sen de öyle hatırlanacaksın. İstanbul'da hangi yollar bakanlık sorumluluğunda diye sormuş. Onlar niye açılmadı diye sormuş. Evet işte, yapması gerekeni yapıyor ya. Ve Ulaştırma Bakanı ne diyor? Tamam, biz bir şey demedik ki zaten diyor. Biz bir şey demedik ki. TEM'le ilgili sıkıntı vardı. Nasıl bir şey demediniz ya? Bindere'den su getirdiniz. Yolların adı anılmadı. Adını anmadınız korkunuzdan, tırstığınız için. Varsa yoksa Ekrem İmamoğlu. Dünkü itiraflardan sonra Ulaştırma Bakanı'nın affı işleme konur mu? Ona ihtiyaç yok şu anda ya. Sibel Hanım, günaydın Ünsal Bey. Her zaman canlılarınıza katılmasam da her gün 2 saat sizi dinliyorum. Bazen sizinle en fikir olmasam da kaliteli zaman geçirdiğinden eminim. İyi yayınlar. Estağfurullah, zaten amaç bu. Zaten amaç bu Sibel Hanım. Burada biz her yayının başında sonunda söylediğim hikaye, inanın yani yayını uzatmak ya da romantik bir cümle kurmak için değil. Bizim aynı şeye inanmamamız gerekiyor zaten. Doğrusu bu. Biz aynı şeye inanmayacağız ki bu ülkede fikir yükselsin. Başka çaremiz yok bizim. Yoksa ya inanın yapıyoruz. Bir saniye durun. Ya bu ülkede iktidar da muhalefet de kendi hayatının içinde debelenip duruyor. Ben bu modern iletişim teorisinin içindeki bir takım tanımlamalardan nefret ediyorum. Abuk sabuk şeyler yazıyorlar. Sadece böyle hani akademik olarak tepede görünmek için. Ama yankı odası diye bir kavram var. Bakın çok doğru, hayatımızı çok net anlatıyor bu. Örneklerini yaşıyoruz. İktidar kendi içinde işte A Haber'inde, NTV'sinde, CNN'inde tuzluklarını alıyor, yapıyor orada yayını. E muhalefet yapmıyor mu? Aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyi kardeşim, hep aynı insanlar aynı şeyleri konuşuyorlar. Aynı şeyi. Yani siz Halk TV'yi izlediğiniz zaman gerçekten bilgisel olarak aydınlandığınızı düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Ya bilgi böyle alınmaz. Hep aynı insanları dinle. Hep herkes aynı şeyi söylesin. Herkes aynı şeyi savunsun. Sonra ne oluyor biliyor musunuz sonra? İnsanlar kendi gruplarını çok büyük zannediyorlar. Yankı odasında sesler çoğalıyor çünkü. Herkes aynı anda aynı şeyi söylediği için. Çınlama büyüyor. Ve insanlar zannediyor ki yani oyumuz işte %46. Değil, değil. Değil. Öyle bir şey yok. Sakın oraya avete kapılmasın kimse. Partizanlık vallahi öyle işte. Burada yapmaya çalıştığımız hikaye şu. Dün mesela yayından sonra bir izleyici yazmış. Ya çok güldüm, gerçekten çok yorgundum ama acayip güldüm. Çok iyi oldu sinirimin boşalması için. Abdülkadir Selvi'ye yayınınızda hak verdiğinizi de gördüm Ünsal Bey. Sizinle ilgili hiçbir şüphem kalmadı. Sizin bir rotanız yok yazmış. Ciddi söylüyorum, gülmeyin, böyle yazmış. Ben dün yeterince güldüğüm için artık gülemiyorum da. Niye? Abdülkadir Selvi'nin söylediği dün son derece doğruydu. Son derece doğruydu hem de. Dün günü bir daha tekrar edeyim. Bu arada şeyden geliyor, mail olarak da atmışlar. İsmail Küçükkaya'nın konuymuş galiba, Ekrem İmamoğlu. Dün haklı olduğu hiçbir nokta yok mu? Var. MOBESE kameralarıyla izlenip görüntülerin servis edilmesi çok ciddi bir sorun yazmıştı. Evet, aynı şeyi söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin haklı olduğu bir şey yok mu? Var. Bir tane. O da bu. Doğru. Onun dışında yok kardeşim öyle bir haklı. Yok. Yani insanlar şunu yazıyorlar. 3 gündür aynı şeyi söylüyorlar. Dün demin anlattığım hani B12 alın diyen, tavsiye eden, beyne bir baktırın diyen hanımefendi de aynı şeyi yazmış. Diyor ki siz diyor Ekrem İmamoğlu'nun yemeğe gitme hakkını savunmalıydınız. Bunun tartışılmasının dışında kalmalıydınız. Ya insanın yemek yeme hakkı savunulur mu ya? Hani bu nefes alma hakkım var demek gibi bir şey. Bu savunma konusu edilemez. Ama bunun üzerinde bir direniş sergilenemez. Yapamazsınız bunu. O zaman neye geliyor biliyor musunuz mevzu? Bakın hiç eğip bükmeye gerek yok. 3 gündür afet bölgesinde gömleğini bile değiştiremedi diyen adamla aynı noktaya geliyorsunuz. Siz yapmayacaksınız kardeşim bunu. Ölür müsün ya? Ölür müsün o gün İngiltere Büyükelçisi'yle görüşmesen? Hayat mı sola kayacak? Ama hala bu bile savunulabiliyor. Var. İşte bu sosyal medyanın üstünlüğü. Sosyal medyadan bir şey coşturuyorsunuz mesela. Kopuyor gidiyor. Ali Arsoy, Fırat Tanış'ın son bir haftadır üst üste duyar bombaları hakkında ne dersiniz? Sosyal medya sarhoşluğu olabilir mi? Şimdi bir de böyle bir güzellik var. Biliyorsunuz bizi Ruşen'le evli zannediyorlar. Vallahi bak aynı evde yaşıyoruz. Biz Ruşen'le evliyiz. Hollanda'yı çok erken keşfetmişiz biz. Yani hiç oraya falan ihtiyaç kalmadan. Ya bir dostunuz, arkadaşınız, sevdiğiniz biri, ona soracağınız bir şeyi bana sormanız çok anlaşılır değil. Çünkü hepsi hayatta olan insanlar. Fırat'la ilgili farklı bir durum var. Dün ben gece yayın için çalışırken bir de başka bir şey okuyordum. Şu arkada kitapla ilgili de bir şey anlatacağım size çünkü. İnsanların bir anda yazdıklarını gördüm. Ne oluyor acaba diye baktım. Cumhuriyet Gazetesi'nde Bilgin bir şey yazmıştı Fırat Tanış'la ilgili olarak galiba. Gerçekten detayına çok hakim değilim. Fırat da ondan sonra demiş ki altılı bültenine çevirdiniz koca gazeteyi. Değil mi? Bunu anlatıyorsunuz. Ya güzel kardeşim bak. Şimdi eleştirinin dozu, sınırı, buradaki terazi zaten sosyal medyada tamamen kaçmış durumda. Bana kalırsa Fırat bu işlerin içinde, bu tarzda içinde olarak hata yapıyor. Ama ben kendisiyle konuşmadım bunu, o yüzden burada oturup size bunu anlatacak değilim. Yapamam yani. Daha önceki hikayede biliyorsunuz o şeyi konuşmuştuk. Yani Ekrem İmamoğlu'nun hani tiyatro sözünü kullanmasın, ahlaksızlık. Yani gerek yoktu ki o kadarına. Burada sürekli konuşuyoruz. Hatta belki tiyatro sanatçılarından daha çok savundum ben onların haklarını. Bazıları şu anda bile söylüyorlar. Şu anda bile söylüyor insanlar. Ya bu kadar kasmaya gerek yok kardeşim, böyle bir kalıp var. Olmaz güzel kardeşim, böyle bir kalıp olmamalı zaten. Böyle bir kalıp olduğu için bugün bu kadar hakir görülüyor bu iş, aşağılanabiliyor. Olmamalı. Çevrilene tiyatro, her yapılana tiyatro denilmemeli. Ama sonuçta bu işin muhatapları var ve sorabilirsiniz. Bana kalırsa çok abarttı. Gerek yok. Ama bunu konuşacak kişi onunla ben, benim. Başkası değil. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi ötekilerin hakkını, hukukunu korumaya talipsiniz? Herkes için CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesabı Kılıçdaroğlu Kemal diye yazmış. Muhalefet yapınca linç mi yaşanacak? E doğru söylüyor Ayça Hanım. Yani beğenmeyebilir, sevmeyebilir. Herkes aynı tarafta durmak zorunda falan değil. Bunda bir şey yok. Yok o değildi. Orada o yazının hesabını Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kesmiş olmasını. Ha öyle mi? Ha deminki tamam dur. Bence saçma. Evet yani niye doğrudan yapıyorsunuz ki böyle bir şey? Cumhuriyet Gazetesi böyle bir şey yaptı. Orada hesaplaşacağınız Cumhuriyet Gazetesi. Ayrıca sizin arkadaşınız diye değil benim sorum. Sadece yayının başında bunu konuştunuz diye. Ali Bey. Yani tamam da yayının başında konuş. Biz herkesle ilgili her şeyi konuşmuyoruz burada. Neyse yani sonuçta benim düşüncem bu. Ama evet yani bu doğrudan birine şikayet etmek şık olmamış bence de. Çok manası yok yani. Dün yayında bir şey yaşandı. Bir saniye onu ayırdım da. İnşallah ayırdım deyip rezil olmam. Çünkü bazen ayırdığımı zannediyorum. Buradan bakıyorum ve hop gittiğini görüyorum. Barış Bey, Barış Gülçür. Barış Bey burada mısınız? Dün yayın sırasında yazdığı bir şeyin üzerinde konuştuk. Tartıştık biliyorsunuz kendisiyle. O bunun gerekçesini anlatmış. Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının sızdırılması hikayesi hatırlıyor musunuz? Tahir Elçi'de, Hrant Dink'te vardı da ne oldu demişti. Ben de bunu küçümsemeyin demiştim. Yanlış anlaşıldım. Ben bir avukatım. Elbette bunun değerli olduğunu biliyorum. Sadece hukuki açıdan burada bir adım öteye geçilememesini eleştiriyordum. Burada kısa yazıldığı için öyle anlaşıldı. Valla anlaşmada hiçbir sorun yok. Hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey. Bunda anlaşmada bir sorun yok. Yani ben öfkeli falan da değilim. Siz de olmayın bence. Ama yani ifade konusunda sıkıntı yaratabilecek şeyler var. Bunu uzun da yazsanız bu sorunlu bir ifade. Çünkü biz dün anlatmaya çalıştığım hikaye benim açımdan bakıldığında şöyle Barış Bey. Biz bunu hiçbir şekilde küçümsememeliyiz. Yani bu tartışılmamalı. Evet o görüntüler olmalı. Bugün yayının ikinci bölümü olsaydı size anlatacaktım. Mesela Necip Ablemitoğlu cinayetiyle ilgili bir müjde verildi biliyorsunuz. NTV Star ortak yayınında. Hazır tuzluklar da varken o orada söyleyeyim dedi Erdoğan. Orada verilen müjdenin ardından MIT'in operasyonla katil zanlısını, cinayetin önemli isimlerinden bir tanesini Türkiye'ye getirdiği söyleniyor. İsmi de hemen söyleyeyim. Aklımda tutmadım vallahi kusura bakmayın ama. Nuri Gökhan Bozkır. Tesadüfe bakınız ki Nuri Gökhan Bozkır emniyetteki ifadesinden önce A Haber mikrofonlarına konuşmuş. Aa ben şok. Ben şok. Neden? Nasıl yaptınız? MIT operasyon yapıyordu. Hani MIT'in operasyonları çok gizliydi. Efendim? Bunu şunun için anlatıyorum. Yani herkes bir yerde taraflaşmış, kutuplaşmış otururken burada bir cümlelik şeyi söylerken kesinlikle küçümsemememiz lazım bizim. Yapılmış, atılmış bir adım sonrasında neye yarayacak, ne işe yarayacak onu bir bence beklemek lazım. Derdim oydu. Onun için öyle konuştuk Barış Bey, Barış Gülçür. Tekrar teşekkür ediyorum. Savaş Simitli, Ünsal Bey Instagram'da edebiyat konularına girseniz ve katıldığınız etkinlikleri yazıyla paylaşsanız çok etkili olur. Nacizane tavsiyem çünkü Instagram o kadar kirli değil. Ben kirli demedim Savaş Bey. Ben anlamıyorum, ben hoşlanmıyorum dedim. Ya Instagram bana şöyle geliyor. Ya onun adı neydi siz hatırlarsınız, ben hatırlamıyorum. Hani eskiden böyle şeyler vardı. Şu ilk sanal bebekler. Belirli saatlerde vızlıyordu işte bir şey yapman gerekiyordu. Süt vermen gerekiyordu bilmem ne. Altını temizliyorum. İnsanlar bayağı oynuyordu. Bana Instagram öyle geliyor. Gerçekten. Instagram bana öyle geliyor. Sürekli orada durup birilerini besleyeceksiniz. Ha Tamagotchi. Ay yaşayın Bayram Bey. Ya benim, çok özür dilerim ama benim gerçekten öyle bir vaktim yok. Vallahi yok. Yani yazılan maillere dönemiyorum ben çoğu zaman ve onun mahcubiyetini yaşıyorum. Gazeteciler Cemiyeti, bu hani burada da içinde dahil olduğumuz arkada logoyu görüyorsunuz ya zaten. O destek programı kapsamında hazırlamam gereken raporlar oluyor mesela. Onları yetiştiremiyorum. Orada gencecik uzman arkadaşlarım var. Onlar kendi raporlarını bekletiyorlar bunun için. Vallahi benim öyle bir zamanım yok. Yani var olan orada kullanıyor. Onlara da saygı duyuyorum. Ben saygı duymuyorum. Ya çok daha etkin geçirebilirsiniz. Valla zamanınızı çok daha iyi geçirebilirsiniz. Yani Mor ve Ötesi albüm yayınladı Sirenler. Efsane olmuş. Oturun onu dinleyin. Dün akşam ben de paylaştım. Yani Mehmet Gürel'in çok benim çok sevdiğim bir şarkısıdır Uçurtma. Çok. Ama iklim öyle bir çalmış ki. Yani çok şahane bir düzenleme yapılmış zaten. İklim Tamkan o kadar güzel çalmış ve Senem Demircioğlu bir güzel söylemiş. Şahane bir klip. Yani Instagram'da zaman geçireceğinize bence açın onu izleyin ya. Çok daha etkili. Tüketimden gelen gücü kullanın diyorum ya. Vallahi tüketimden gelen güç işte bu. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. E işte Cem Okçu vallahi 24 saat yetmiyor bir güne. Demin kim yazdı kaçırdım arada. Yani bir günü anlatacaktın nasıl yaşıyorsun diye. Vallahi 24 saat yetmiyor. Dün gece yattığımda saat 1.30'du. Sabah kalktığımda 6.30'du. Bunu şunun için söylemiyorum. Sizin için nelere katlanıyorum. Alakası yok. Sizde hiçbir alakası yok. Yani işimi böyle yapmak normal. Benim için doğrusu bu. Burada bakın yayın bitiyor. Yazmayın. Bir dakika yazmayın. Burada yayın bittikten sonra normalde yayınların işte yüklenmesi, altyazıları falan filan aşağı yukarı kabaca 12 yarım arası. Ondan sonraki bir saat ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama bildiğiniz anlamda hiçbir şey yapmıyorum. Çoğu zaman böyle sessiz oturuyorum tek başıma. Çünkü kafa soğumuyor başka türlü. Sonrasında işte bir iki lokma bir şey yiyorsam eğer, ertesi günün yayın hazırlığı başlıyor. Vallahi bak abartmıyorum. Başka türlü olmaz ki burada insanlar, yoksa ne olacak kardeşim, otur çal çırp, millet yapıyor işte bu yayından. Adam yayını olduğu gibi araklayıp akşam haber bültenine koyuyor. Olduğu gibi indiriyor hem de. Olduğu gibi hepsiyle alıyor. Sonra diyor ki eleştirel gazetecilik yapıyorum. Allah aşkına ya. Allah aşkına. Bizim sevgili Sedat. Dede Sedat Bozkurt çok güzel yazmış. Ya eski çalıştığın kanalda da mı eleştirel gazetecilik yapıyordun? Hani kanala göre mi gazetecilik tarzı değiştiriyorsun diye sormuş. Kardeşim sen gazeteci değilsin. Vallahi değilsin bak. İşe böyle bakıyorsan sen değilsin. Bunun alakası yok gazetecilikte. Şimdi eleştirel gazetecilik yapıyorum. Bir 5 dakika bekleyin. Hani daha böyle tabiatsal gazeteciliğe geçemeyebilirim. Bugün geçemeyebilirim. Daha böyle materyalist bir gazeteciliğe geçecek gibi hissediyorum. İçimde öyle bir his var. Ya öyle değil ki. Sen dönüyorsun. Dönüyorsun sen. Gazeteciliğin öyle tarzları yok. Bu arkadaş eleştirel gazeteci. Bu solda şey olan, suratından düşen bin parça olan, o eleştirel gazeteciliği bıraktı, doğrudan aktivizme geçti. Böyle bir tanım yok ki. Amele pazarı değil burası. Gazetecilik bir tane. Onun için burada hani öğleyin o çalışma başlıyor parça parça. Ve gece saat 1'den önce bitmiyor. Haftanın 6 günü böyle. Çok renkli bir hayat. Vallahi tavsiye ederim. Çok renkli bir hayat. Hal böyle olunca da bir sürü şeye yetişemiyorsun. Ha evet işte Barış Bey'in söylediği gibi eleştirel avukat. Kendisi dün eleştirmişti eleştirel avukat. Böyle bir şey olur mu kardeşim? Ama Türkiye'de iş bu hale geldi. Onun dışında bir yerde durabilmek için de elimden geldiğince çabalıyorum işte. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani bir şey anlatayım insanlara. Çünkü daha mesleğimi yapabileceğime inanıyorum. Yapmanın yolu da oturup ağlamak değil. Yani beni çalıştırmıyorlar ya. Ya biz zamanında neler yaptık da şimdi yap. Yap elini tutan mı var? Yap. 46 yaşında ben yani sanal medya üzerinden, internet üzerinden gazetecilik yapmayı öğrendim ya. Mecbur kardeşim, bunda ne övünülecek bir şey var ne dövünülecek bir şey var. Yap. Kim zorladı seni? Yani kitleler sokakta böyle yürüyüşe başladılar ve lütfen bize yayın yap, camını çerçeveni indir. Böyle bir şey olmadı ki. Ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum deyip çıktım. isteyenler de geldi. Ya söylemeye çalışıyorum hep. Ben kendim için de çok inanıyorum. İnsanlar kendilerini çok önemsiyorlar. Vallahi bak, bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu. Bir numara bilmiyorum diyemememiz. Herkes her boku biliyor Türkiye'de. Bilmiyorum demiyor kimse. İki numarada çok önemsiyor herkes kendini ya. Çok önemsiyor. Geçen hafta mıydı ya da önceki hafta, artık böyle karıştı şeyler de. Biri bir şey atmış, mail atmış. Mailin altına, hani normalde mailin uzantısında nereden geldiğini görüyorsunuz ya. O onun altına ısrarla her yere Instagram hesabını not düşmüş. Instagram hesabı olduğunu da sonradan tıklayınca anladım. Ne olduğunu anlamadım önce. Et işaretiyle başlayan bir şey. Herhalde dedim Twitter'dan da şey yapıyor. Alakası yok. Neydi ya? İsmi unuttum. Hakan bir şey. Hakan bir şey. Bir isim var. Baktığın zaman diyorsun ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri büyük ihtimalle. Hani Perez de Cuellar gibi isim. O sonunda da official var. Tıkladım, 12 tane takipçisi var. 12 tane takipçisi, soyadın 8 tanesi mi? Aynı soyadından. Ya çok önemsiyoruz biz. Bak herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes. Bu ülkede tanınmışı da, ünlüsü de, ünsüzü de. Herkes. Çok önemsiyor insanlar kendilerini. Ya ne bileyim ya. Bu hafta içinde yine gelen maillerden bir tanesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden, durun onu da ayırdım. Bu. Gülsen. Çok teşekkür ederim. Ben o kadar güzel şeyler yazmış ki, böyle hani yayının onun hayatında, öğrenciliğinde ne işe yaradığını yazmış. Ondan sonra da şu bölümü önemli, sadece şu bölümü. Neden Ünsal abi diye hitap ettin yazmış. Mailler geldiğinde böyle yazıyor. Ya nasıl rahat ediyorsanız öyle hitap edin. Yapmayın, gözünü seveyim. Ünsal abi, zaman zaman siyasetçilerden öyle bahsediyorsun ki sanki onlarla ortak bir hayatın olmuş, onlarla o kadar büyük bir yakınlık kurmuş gibisin. Gerçekten böyle mi, yoksa anlatırken bir parça küçümseme ifadesi midir bu? Bir şey anlatacağım. Aramızda kalacak yalnız. Ya işin şakası, dalgası tabii. Onunla alakası yok. Vallahi ben burada sadece bildiğimi anlatıyorum. Onun rahatlığı. Neden? Bugün hani insanların çok korktuğu tiplerle, gerçekten böyle nereden geldilerle yan yana aynı pisuarı kullandığın zaman çok bir önemi kalmıyor be. Vallahi bu hani benim çok böyle müthiş ünlü olmamla alakalı değil. Onların da bir zamanlar aynı yerlerden geçmiş olmasıyla alakalı. Bir zamanlar tanrılar katına çıkmadan önce ulan Olimpos'ta kiralar düşükmüş, aslında çıksak orada otursak mis gibi serin serin esiyordur da demeden önce aynı yerlerde durduğumuz için bunlar. Sevgili Gülsen. İnsanları çok abartmamak lazım ya. Vallahi. Hani burada 6,5 yıl önce ilk yayına başladığımızda konuştuk ya. Ben insanın insandan üstünlüğüne hiç inanmam. Vallahi inanmam. Kim olursa olsun. Kim? Aklınıza gelen, evet yani işte ama o bizim, yok kardeşim öyle bir şey yok. İnsan insandır. Daha iyi olabilir, daha zeki olabilir, daha iyi eğitimli olabilir, daha iyi kalpli olabilir. Bunların hepsi önemli. Ama insan altını kazdığında, insan işte hep söylüyorum yani önüne merdiven çıktığında oradan tırmanmak zorunda. Çişi geldiğinde işeyecek yani, başka çaresi yok ki. O kadar büyük bir insan ki kendi içinde onu bir sürece tabi tutuyor ve bakışlarıyla onu doğaya salıyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Bak hayata böyle yaklaş, rahat edeceksin. Ciddi söylüyorum. Bu tabii insanlara saygısızlık et demek falan değil. Tam tersine, böyle baktığın zaman bence herkes eşit saygıyı hak ediyor. İnsanların kategorize etmeden de saygı duyabiliyorsun böyle olunca, ya da hiç saygı duymuyorsun. Hani diyorum ya işte onlar da öyle yaşıyor, ben saygı duyuyorum. Ben duymuyorum. Çok saçma bence yaptıkları. Devam edelim. Barış Kazak, İYİ Parti'nin merkez sağdan daha milliyetçi söylemlere kayması ittifakı nasıl etkiler? Vallahi ittifakı nasıl etkiler bilmiyorum Barış Bey, ama şöyle bir şey görüyorsunuz muhtemelen. Hepiniz görüyorsunuz. Türkiye'de hani bizim burada daha önce konuştuğumuz 3. hatta belki 4. ittifakların önü açık. Ya bunda bir sakınca da yok. İnsanlar yanlış tanımlıyorlar. Bakın bizim birleşmemiz gereken bir çatı var, altında toplanmamız gereken. Hani Ferhan abinin, Allah rahmet eylesin, Ferhan Şensoy'un söylediği. Hiç tanışmadığım insana neden abi diyorum. O kadar böyle içselleştirmiş durumdayım. O kadar çok seviyorum çünkü. Çok faşist bir yağmur yağıyor. Aynı şemsiye altında birleşmek lazım diyor ya. Bizi birleştirecek olan bu. Görüş birliği değil. Geleceğe ilişkin çıkış rotasında birlik. Onun dışında altta İyi Parti'den nasıl bir şey bekliyoruz ki? İyi Parti sağcı bir parti. İyi Parti sağcı bir parti. Bunu ilk kez duyan insanlar şaşıracak olabilirler ama çok normal. Böyle bir şey beni şaşırtmıyor. Bilmiyorum. Yusuf abi, o dediğin işeme olayın Coşkun Aral yapmış olabilir. Yalnız beklerim ben. Ben yaptığım için söylüyorum Ali Bey. Yani burada hani onu anlatmıyorum ben. Ben yaptığım için söylüyorum. İnsanlar böyle yaşıyorlar. Bir zamanlar böyleydi herkes. Kutsamadan sevemiyoruz, saygı duyamıyoruz, dinleyemiyoruz, konuşamıyoruz. Bunun yaşadığımız coğrafya ile ilgisi var mıdır? Bunu hep merak ederim. Bayram Bey, bence var. Bence var. Ya bu ülke masalı çok sever. Hatırlıyor musunuz? Burada 5 sene önce, sonrasında da hatta 1-2 yazar dostumla da konuştum bu hikayeyi. Ya bizim masallarımız bile farklıdır diye anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz size? Orta Doğu'nun masalları, yani bizim coğrafyadan doğuya doğru gittiğinizde masallar daha fazla bilinmezlik üzerinden geçer. Yani mesela Andersen masallarının içinde de bilinmezlikler vardır. Periler gelir, sihir yapılır, işte sihirli ayakkabılar çıkar, kibritçi kızın hayatı ayrıca değişir. Ama bizdeki bilinmezliklerin içinde sürekli olarak çok daha fazla bilinmezliğin kutsanması vardır. Yani uzakta kalır, onlar hep Kaf Dağı'nın ardındadır. Bu tarafa geçmez. Aynı şey yarattığımız sanal kahramanlarda da var. Ya toptan seviyoruz ya toptan nefret ediyoruz. Buna gerek yok ki. Doğru bir yerde durursanız zaten bir süre sonra hani olayın nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Ama herkes çok önemsediği için bizde kendini. Herkes kanaat önderi. Sosyal medyada görmüyor musunuz ya? Bazen çok gülüyorum ya. Ya bakın, benim en sevmediğim kalıp sosyal medyada. Toplaşın, size bir şey anlatacağım. Sebep? Sebep? Covid var, toplaşmayalım, bulaşır. Ya anlattığını o kadar önemsiyor ki. Bu akşam size bilmem ne bilgiseli yapacağım. Sebep? Ya kardeşim, bir şey anlatacaksan anlat. 70'e bölerek 70 tweetlik seri yapıyorlar mesela. O kadar önemsiyor ki kendini çünkü. Ya kardeşim, anlatacağını kısaca anlat. Kimsenin öyle bir vakti yok. Sonra bakıyorsun, ilkini okumuş insanlar altına yazmışlar. Bunu iyi ki bizimle paylaştınız. Sonuna kadar bir okusaydım bari. Bir arkadaşım uyardı. Denedim. Doğruymuş, hakikaten çok da iyi bir şey yapmışlar. Twitter'da mesela bir yazı paylaşacağınız zaman, diyelim ki işte sevgili Murat'ın, Murat Sevinç'in yazısını paylaşacaksın. Yazıyı daha önce okudun. O yüzden böyle... Atıyorum, herhalde onu paylaşan bir hesabı gördüğün zaman diyorsun ki, aa ulan ben bunu paylaşacaktım, insanlar da okusun istiyorum. Dur retweet edeyim, sana yazı çıkartıyor. Önce okumak ister misin diye. Ya hayatımızda da olmalı bu. Hayatımızda da olmalı. Yani bir şey söylemeden önce mesela gözümüzün önünde bir görüntü belirmeli. Önce düşünmek ister misin diye. Ama yok. Herkes kafasına göre bodozlama dalıyor. Lambur lumbur hem de, yani öyle böyle değil. Neyse işte. Bir şey daha söyleyecektim, ne olduğunu unuttum. Neyse, devam edelim. Siz de devam edelim yine. Sorularla, cevaplarla ne olduğunu görelim. Ben de bu arada bakınıyorum bir yandan. Evet. Demin biri yazmıştı. CHP de sağcı parti bence diye. Görüntü o itibariyle evet. Selçuk Düzel. Yusuf abi, dünkü yayınınızda eskiden müzisyen olduğunuza değinmiştiniz. Kısaca ilk kez duydum bunu. Biraz bahsetmek ister misiniz? Dünkü yayında mı söyledim? yok müzisyen denemez canım. O çok büyük abartılı bir ifade. Şurada hani Senem Demircioğlu'ndan, iklimden, iklim Tamkan'dan, Mor ve Ötesi'nden, Harun Tekin'den falan bahsettik. Olur mu öyle müzisyen? Değil. Bar şarkıcısı. Valla. Sonra tövbe ettim, bıraktım o işleri. Üniversitedeyken. Valla hakikaten öyle ama. Gerçekten ben o... Hadi toplaşın, size bir şey anlatacağım. Anlatma ya. Gözünü seveyim anlatma. Zaten kafa şişti iyice. Bir şey söyleyeceksen söyle git. Ne olur. Ya da de ki kardeşim ben başıma şöyle bir şey geldi. Şöyle çok önemli bir şey. Ben böyle bir şey yaşadım. İstiyorsan altına da yaz. İlim Uğur, belki Ankara gazeteciliğini veya parlamento muhabirliğini özel kılan yanları daha detaylı anlatırsanız bu pisuar muhabbeti daha net anlaşılır. Aklınıza gelen ilginç anılarınızı duymak isterim. Ben bir gün yaparız ya, ama öyle hani bir ilginç anı anlatmak için yayın yapmayalım, ne olacak, ne olur. Çünkü gazetecilerin pek çoğunda bu vardır. Özellikle yaşta ilerledikçe, malum ben de 53 oldum artık. Yaşta ilerledikçe çok anlatırlar. Kaçın deparlayın direkt. Gözünüzü seveyim. Çok anlatırlar çünkü hep buradan daha önce konuşmuştuk ya. Herkesin inanılmaz manşetleri vardır. Acayip. Bir yazdım darmadağın oldu ortalık. Lan nasıl darmadağın oldu? Ben de oradaydım. Öyle bir şey olmadı. Salla, bir süre geçtikten sonra atıyor herkes. Yok yok, piyanist şantör değil. Gitar çalıyordum. Takımdan ayrı düz koşuda bize bir sürpriz performans olur belki. Zor be Tülay Hanım. Vallahi zor. Yarın akşam takımdan ayrı düz koşu var bu arada, unuturum. Timur arada geldi gitti yayına, o da bir yandan işleriyle uğraşıyor çünkü. Yarın akşam arkada kitapla da bağlantılı bir şey anlatacağım size. Takımdan ayrı düz koşu var. Ocak ayı programını yapacağız. Ayın da sonuna geldik. Böyle üst üste denk geliyor genelde. Çok da hoşuma gidiyor, acayip. Bakalım. Melih Abayan, her insanın hem iyi hem de kötü yanları vardır. Önemli olan içsel çatışmamızı yaşayarak kendimizi iyi yöne kanalize etmek. Bilmiyorum ki. Yani bu becerilebilir mi? Ya insan şunu yapabilir diye düşünüyorum ama becerebiliyor musun derseniz, vallahi bilmiyorum, onu başkalarına sormak lazım. Ya iyi olmaya çalışmak diye bir kavrama inanıyorum ben. İyi olmaya çalışmak. İyi olmak falan, bu çok iddialı laflar ya. Bu da kendini önemsemek. Ama iyi olmaya çalışabilir insanlar. Bence. Pisuar muhabbeti de gerçek. Hem de öyle çok uzun değil yani, 20 yıl önce falan. 20 yıl bile değildir ya. 2004 falandır muhtemelen. Tabii 2004 falandır. Çok normal yani bunlar. Geçmişte böyle yaşanırdı bu işler. Burada Yunus abi, bir taraftan çalışıyorum bir taraftan dinliyorum. Timur, valla Timur'un hakkını ödeyemeyiz ha. Biz anlatayım onu Timur. Biz yayınla ilgili olarak öncesinde herkesin o kadar ayrı işleri var ki. Coşkun abi Türkiye'nin 80 ayrı yerinde fotoğraf jüriliği yapıyor. 80 ayrı yerinde. Artvin'den çıkıyor pat diye. Ondan sonra bir anda Kayseri'deyim diye bir şey yapıyor, mesaj atıyor. Ondan sonra pat diye İstanbul'a dönüyor. Sonra Timur'la Türkiye'nin pazarları için atıyorum Bandırma'ya gidiyorlar. Aynı şekilde Yekta. Seminerleri var, konferansları var, söyleşilere katılıyor, dersler veriyor, yurt içi, yurt dışı falan. Yani dün akşam işte Yekta da yeni dönebildi Türkiye'ye. Biz cumartesi yayın yapacağız diyoruz ama Yekta Bükreş'teydi mesela. Timur 85 tane işi var. Ben aynı şekilde. Bizim bir WhatsApp grubumuz var dördümüzün. Orada yazışıyoruz mesela. Değil mi Timur? Herhalde en devamsızı benim çünkü ben kullanamıyorum onu. Çok çok açıkça söyleyeyim, ben kullanamıyorum. Benim çok yakın arkadaşlarım bilir, bana WhatsApp'tan mesaj attığında ya ararlar ya da SMS atarlar bir de üstüne. Çünkü ben öyle hatırlatıcı falan şey kullanmıyorum. Hani bildirimleri açayım, oradan çınlasın, buradan patlasın. Aman abi ya. Zaten kalan kuş kadar bir zaman, onu da onlarla yiyemem, kimse kusura bakmasın. Ama orada mesela konuşurken biz bir gündem toparlıyoruz. Yani ne yapalım diye Timur'la birlikte. Gündem başlıkları bir yağmaya başlıyor. Sonra anlıyoruz ki altında kalırız onların hepsine girersek. Yani yayın 28 saat sürmeli. Hiçbirimizin de öyle bir zamanı yok. Şimdi dün mesela ilk tur görüşmeyi yaptık. 3 aşağı 5 yukarı işte gördünüz, ah bu şarkıların oldu başlık. Şarkı tabii nereden geliyor biliyorsunuz. Yani Sezen Aksu hikayesi, ama sadece o değil ki. Hayatımızın belirleyicilerinden biri. Devam edelim. Aynı ben. Ne çok benim gibi WhatsApp arızalı varmış ya. Ben vallahi unutuyorum. Ya zaman zaman eşim oğlum atıyor mesela bir şey. Sonra akşam söylüyorlar bana. Vallahi bak bu yaşanmış bir şey yani. Öyle bir şey yok. Yani bir şekilde denk geldiysem, oradaysam tamam orada oluyorum ben. Ama onun dışında açayım bakayım işte oradan kim yazmış, öbür taraftan kim dürtmüş. Ya gözünüzü seveyim hiç gerek yok böyle şeylere. Ömürden gidiyor onların hepsi. Devam. Hadi bakalım. Türkiye'nin doğalgazdaki enerji politikası nedir diye araştırıyorum kaç gündür ama sanırım Enerji Bakanlığı da bilmiyor. İlker Çetemen. Şimdi dündü değil mi? Tabii. Akşam seyrettim. Çünkü muhtemelen dün sabahtır biz yayındayken. Dün yine İsmail Küçükkaya ya sevgili Necdet abi Necdet Pamir konuk olmuş. Orada o kadar güzel anlatmış ki. Öyle güzel anlatmış ki. Ya kardeş bir kere şunu anlatıyor Necdet abi. Necdet Pamir. Yani çok önemli bir enerji uzmanı kendisi. Bu işin gerçekten uzmanı. Üfürükten değil yani. Diyor ki bir kere bu çok ciddi bir öngörüsüzlük. Çünkü sen bunun yaşanacağını biliyordun. Öyle anlık günlük arıza olmuş öbür tarafta. Bunların hepsinin tedbirini alman lazım. Niye almadın? İki, parasal konuda sıkıntı var kardeşim. Yalan söylüyorsunuz diyor. Üç, bizim bu öngörüsüzlüğümüzün devamını anlatıyor. Ya şuraya grafiği hazırladım ama vermeyeceğim. Grafik paylaşmayacağım. Bu öngörüsüzlükle ilgili bir şey. Timurcuğum sağ olasın bu arada. Başlıklarla ilgili hani genelde sen belirliyorsun. Yo ben her sabah yaptığım için bana biraz daha rahat oluyor. Yani başlık üzerinden anlatabilmek. Şuradan bir şey göstereceğim size. Grafiği hazırladım da şimdi buraya yansıtmayalım. Yayını çok böler. Dün Merkez Bankası'nın raporunda bilmiyorum siz neye takıldınız ya da bir şeye takıldınız mı? Bence takılmayın da yani işi bu olmayan insanlar hiç ilgilenmesin. Yazık günah kafanıza. Ya orada bir beklenti dizgesi vardı gördünüz mü onu? Merkez Bankası'nın yayınladığı raporlarda beklentilerinde nasıl çıktığı çok net görünüyor. Ya adam burada hazırlamış mesela enflasyon beklentisi. Bak şimdi Ocak 21 %7. Ocak 21'de 2022 tahminlerinden bahsediyorum. 2022'de ne olur? 2021'in ocağında diyor ki %7 olur enflasyon. Nisan'a geliniyor 3 ay sonra diyor ki 7,5 iyi 7,5. Temmuz 7,8 o da sana son olur. Kaç kişi sordu? 8 dedim bak. Sana 7,8. Ekim 11,8. Ocağa geliyoruz. 2022'ye giriyoruz artık. Hani lan 2022'de ne olur? Hocam girdik biraz acele etsek arkadaşlar bekliyor. 23,2. Ya bunun öngörüyle bir alakası var mı? Soruyorum size. Bak bunu anlayabilmek için ekonomist olmaya gerek yok. Hiç yok hem de. Bu normalde bu kadar öngörüsüz birini iş yerinde çalıştırmazsın. Ama Türkiye'de Merkez Bankası'nın başına oturtuyorsun. Hazine Maliye Bakanı yapıyorsun. Ekonomiyi teslim ediyorsun göklerden gelen kararım ben dediği için. Yani bir insanın hele gazeteciysen mesleğin kamu adına yapılan bir meslekse bunu sorgulamaması mümkün mü ya? Ocak 2021'de 7 ile başlıyorsun. Ocak 22'de 23,2 ile bitiriyorsun. Böyle öngörü mü olur? Sonra çıkıp bunu savunuyorsun. Nasıl savunuyorsun? İşte demin konuştuğumuz gibi. Ya zaten yıkılacaktı o. Hiç de önemi olmayan bir bina yani. Yani kargo. Aman ne olacak ya? Lale Hanım, Lale Şar demiş ki Işıldak Bakanlığı Merkez Bankası tahminlerinde farkı nedir öyle? WhatsApp kullansalar bari. O neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bakın bunu bilgiye dayalı söylüyorum. Bakanın hiçbir fikri yok. Hiçbir fikri yok. Ve kalıbımı basarak söylüyorum. Merkez Bankası raporu falan da okumuyor. Attığı şey bayağı atıyor. Yani şimdi %50'ler civarında bekliyoruz. Yani bir şeyle düşüşle 30 civarında. Böyle bir düşüş olmaz kardeşim. %50'ler civarında bekliyorsan, hani ekonominin E'sinden anlasan sana derler ki %50'ler civarında bekliyoruz ama 48,6 civarı bir yerde dengelenmesini göreceğiz muhtemelen. %50 bekliyorsan 30'lara düşmez o. Eğer öyle diyorsan yani mandalina bile satamazsın sen. Ciddi söylüyorum senin mandalina bile satmaman lazım. Mevsiminde üstelik. Hani satması kolayken, fiyatı belirlenmişken. Öyle ara mevsimde falan değil. Ondan kaynaklanıyor. Kalıbımı basarak söylüyorum. O raporları falan okumuyor. Ya okuyan insan böyle konuşur mu? Okuyan insan her şeyden önce şunu yapar. Çıkıp açıkça. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Ulan bir yıl içinde %7'den 23.2'ye nasıl geldiniz siz? Hata payı böyle hata payı mı olur? Zafer Havaalanı gibi ya. Yanılmışız. Ne kadar yanılmışız? Yani çok da abartılacak bir şey değil. %100'e yakın. Sizce yanlı gazeteciler, Ufuk Bey sormuş, Ufuk Öz, sizce yanlı gazeteciler hangi partiden olursa olsun söylediklerini gerçekten inanarak mı söylüyorlar yoksa bile isteye manipülasyon mu yapıyorlar? Onlara kızmalı mıyız yoksa üzülmeli miyiz? Vallahi kimse için üzülmeyin bence. Burada üzülecek bir şey yok, bu bir tercih. Söylüyorum işte ya, siz her akşam Star ana haberin başında çıkıp insanlara milliyetçilik taslıyorsanız bu milletin hakkını savunmak zorundasınız. Nazlı Çelik için söylüyorum bunu. Hakkını savunmak zorundasınız kardeşim. Her şeyi bırak, seyircine sorumluluğun var senin. Bana dağıtılan kağıttan okuyorum diyemezsin. Diyorsan ben gazeteciyim diye gezemezsin. Bu kadar basit. Şimdi orada inanarak mı söylüyor? Neye inandıklarını bilmiyorum. O kadar hızlı hareket ediyorlar ki. Farkında değilim. Yani Feri Hanım demiş ki para karşılığı yapıyor. Karşılığında maaş alıyor yani. Ne bileyim başka nedir? Ama İnsan söylemez böyle bir şey ya. Ayıptır. Gerçekten ayıptır. Hatay'ın bir köyündeki sadece annem ve babamın yaşadığı evde 1894 lira elektrik faturası gönderenlerin sözleri tuvalet kağıdından ne farklı? Kime ne anlatıyorlar? Doğru. Doğru. Ya insan geliyor mu elektrik faturası? Benim hala gelmiyor. Çok acayip bir gerginlik var. Ciddi söylüyorum. Yani öyle bir gelecek ki böyle yani insan boyu gel gel burası boyu geçmiyor boyu olacak. Korkuyorum. Tayfur Çiçek, Devlet Bahçeli'nin boşası düşününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki bu sefer gücüne gitmiştir. Bilmiyorum, bu yayını izleyen ülkücüler nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya çok zor sizin hayat. Vallahi çok zor. Ciddi söylüyorum. Bir yandan düşünsene yani fikirsel olarak gelebildiğiniz nokta Semih Yalçın seviye. Öbür taraftan hani Devlet Bey ya saklanacak. Bunu nereye saklayacaksın? Nereye saklayacaksın? Serçeysen serçeliğini bil diyorsun. Ona demedim diyor. O yırtıyor. Sen? Nasıl yapacaksın buna? Ya dün İlhan Taşçı'nın paylaşımında gördüm. Doğru, hiç aklımıza gelmedi. Dün sabah onu da konuşmamız lazımdı aslında. Eksik kaldı, ben atlamışım onu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı o şarkıyla ilgili millete ceza kesti. E boşa kesmişsin. Vallahi sizin kaptan öyle diyor. Ben demiyorum yoksa, ben kime neyi söylediğini biliyorum da sizin kaptan öyle diyor. Ne yapacaksın şimdi? Hani, tamam bir şey oldu, hiçbir şey olmadı. Aramızda bir şeyler yaşanmış olabilir. Unutalım. Unutalım, yeni kalbin kadar temiz bir sayfa açalım. Açmayalım ya, seninle hiçbir şey açmayalım valla. Devam edelim. Rütük ya. Ama bak, ben İlhan'ı tanıyorsam İlhan Taşçı, bu hafta Rütük toplantısı çok eğlenceli geçer. Çünkü benim tanıdığım İlhan bunu söyleyecektir o toplantıda. Başkan ne yaptın ya diye. Hay be, yani buna biliyorsunuz atletizmde fodepar deniyor. Hatalı çıktın. Ya ama bak, burada hep konuşuyoruz ya. Ya bunun çok örneği var. Offside'e düşersin kardeşim. Bunun binlerce örneğini anlatabilirim. Yayında defalarca da anlattım zaten. Defalarca anlattım. Sen kraldan çok kralcı olunca patlıyorsun. Ayşe Hanım, 917 lira doğalgaz, 690 lira elektrik. Buyurun. 1.600. Hiçbir şey yapmadan. Vasiye Kutuoğlu. Ünsal Bey, sadece benim aklıma gelmiş olamaz değil mi? Ademoğlu Kızgın Fırın, Havva Kızı Mercimek. Ha, Barış Manço şarkısı. Bilmiyorum ki ya. Benim aklıma gelmemişti. Sevgili Can. Birbirimize yaralarımızı gösterir gibi faturalarımızı gösterir olduk. Doğru, yara açıyor çünkü. Bakalım. Saren İlgün, Öcal Aldoğan. İçişlerini anladık da anlamadık aslında ama insanlar nasıl ses çıkarmıyorlar bu panzer altında ezilen insanlar için? İnsanlar seslerini çıkartıyorlar. Şimdi hangi isminizi kullanayım ben sizin? Saren İlgün, Saren İlgün, Sayın Öcal, Sayın Aldoğan, Sayın Öcal Aldoğan, Sayın Saren İlgün Öcal Aldoğan. İnsanlar seslerini çıkartıyorlar, işin şakası o. Da o ses duyulmuyor ki. Sadece dün saydım ya 8 miydi? 8 kişi fark etmiş. Dün perşembeydi. Çarşamba, salı, pazartesi. Son 3 yayında ondan önceki yani pazartesi, salı, çarşamba yayınlarında. Gazete yayınlarında bir eksiklik gördünüz mü? 8 ya da 9 kişiydi, hatırlamıyorum. Bu kadar insan görmüş, kalanları görmemiş. Bir eksiklik hissettiniz mi gazete yayınlarında? Bir düşünün bakalım, şöyle aklınızı bir yoklayın. Eksik olan bir şey var mıydı? Vardı çünkü, oldu. Ama insanlar çok fark etmediler. Sadece o kadar insan fark etmiş. Evrensel Gazetesi benim yayın içinde gazeteleri birinci sayfalarını aldığım internet sitelerinin hepsinden silindi bir anda. Ciddi söylüyorum bunu. Hepsinden bir anda silindi. Pazartesi, salı, çarşamba 3 gün boyunca uğraştım. Çünkü Evrensel'in kendi internet sitesi de sorunluydu. Orada biliyorum, şeyin içinde var, daha önce görmüştüm. Birinci sayfayı görebiliyorsunuz, biraz küçük. Perşembe günü dün ulaşabildim. İnsanlar fark etmedi. Neden? Çok takılmıyorlar ki. Bunun için söylüyorum İlgin Hanım. Sara Hanım, Sayın Öcal, Sayın Aldoğan, Sayın Öcal Aldoğan. Bunun için söylüyorum. Yani insanlar görmüyorlar o haberleri. Görmedikleri zaman da hani göz görmez gönül katlanır hikayesi. Ve biz de atlamışız. Ya atlamışım, ben de atlamışım yani. Ama pazartesi, salı, çarşamba gerçekten çok uğraştım. Aynı anda silinmesi tesadüf değil muhtemelen. Yok şu anda benim burada kullandığım şu, dur bir dakika. gazeteoku.com'da, memurlar.net'te, gazete manşette 6-7 tane gazeteleri toplu olarak gördüğüm mecra var. Hiçbirinde yoktu. Anında pıt diye düştü. Neden oldu? Vallahi bilmiyorum, anlamadım ama oldu. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. Sevgili Çiğdem Çelik demiş ki henüz elektrik gelmedi ama doğalgaz 1420 lira. Adana'da yaşıyorum. Vay, kutsal topraklarda. 1420 lira. Adana soğukmuş ama. Son bu hafta Adana soğukmuş bayağı hem de. Normaldir. Orhan Veli ne güzel. Orhan Veli Özbayrak demiş ki Seneca'nın dediği gibi iyiye, doğruya ve güzele eğilimli olmak. Evet, doğru işte. Hani iyi olmaya çalışmak herhalde onunla ilgili söylemiş. Geç görüyorum ama muhtemelen o. Evet, doğru. Ya bence öyle oluyor işte. Neyse, devam edelim. Oo, saat 10'u çeyrek geçmiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Son 5 dakikanız. Ondan sonrası bana lazım. Kitap anlatacağım önce size. Ondan sonra dediğim gibi ben çok küfür yiyeceğim kitabı anlattıktan sonra. Nedenini duyunca anlayacaksınız. Bak mesela yine küt diye gitmiş. Hop. Görelim hemen bir. Şuradan kaşeden çekelim. Evet. Buyurun, son 5 dakika. Hadi. Gelecekler gelsin. Karadeniz'de çıkan doğalgaz yalan mı oldu şimdi demiş Mümtaz Aktaş. Bilmiyorum ki. Sormak lazım. Ya bizim bir enerji bakanı var. Aralarda kafa gösteriyor böyle. Tık tık bir yerlerden çıkıyor. Asıl bu arada günlerse bir enerji bakanına hani şey tabiriyle, sokak tabiriyle bakarak olmakta fayda var. Bir bakalım, aklınızın bir yerinde dursun. Dünkü yayında ombudsmanlık devrettik. Hay yaşayın ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Bu ombudsmanlık konusu sosyal medyada izleyenler biliyor. 19 Ocak mıydı? 19 Ocak tarihinde Faruk abi, Faruk Bildirici kendi internet sitesinde farukbildirici.com'da bir çağrıda bulundu. Ve çağrıda dedi ki işte kendi yaptığı Hürriyet'in son 2019'a kadar yaptığı, sonrasında görevle ilişiği kesildiği için, o da atıldığı için Hürriyet'ten devam edemediği ombudsmanlık görevinin basın için çok önemli olduğunu söyledi ve bir teklifim var dedi. Ben bu göreve devam edeyim. Bunun için bir kurumsal yapı oluşturalım ve böyle bir şey devam etsin. Dün yayında söyledim, pek çok internet sitesinin, haber sitesinin, internet sitesinin, hatta bazı televizyon kanalları da var galiba içinde. Bununla ilgili destek mesajlarını hem Faruk abi yayınladı, hem de onlar kendileri işte Gazete Duvar destekliyor, T24 destekliyor falan, Gazete Pencere aynı şekilde destekliyor, biz de işte istiyoruz diye. Ben çok açık söyleyeyim, ben karşıyım böyle bir sisteme. Bence yanlış, sistem yanlış. Neden? Ya bu kurumsal bir çatı oluşacaksa birinci geleneksel mantığında olamaz. Bunu kurumlar yapmalı. Bence burada çok ciddi bir hata var. Yani Faruk abinin burada haberlerini paylaşıyorum. Bakışının ne kadar doğru olduğunu, bunun onun kişiliğiyle bir alakası yok. İlgisi bile yok. Ama bu oluşacaksa meslek örgütleri içinden çıkartılmalı. Yani bunda mesela Gazeteciler Cemiyeti önderlik yapmalı. Çağdaş Gazeteciler Derneği önderlik yapmalı. İsim belirlenecekse onlar belirlemeli. Yani ben bu işi yaparım, siz de bana destek verin, bence doğru mantık değil. Neden? Çünkü eleştiriye çok açık bu. Şöyle düşünün, çok daha basit. Aynı işin bir benzer modelini medyada ben de yaptım diyerek çıksam, yani herkese çok açık soruyorum bunu ya. Ben çünkü böyle bakmaya çalışıyorum. Değerlendirmede beni doğru yere götürdüğüne inanıyorum. Çıksa mesela, atıyorum yıllarca Yeni Şafak gazetesinde ben bu işi yaptım diyerek, ben gayet de iyi götürdüm diyerek biri çıksa ortaya ve aynı desteği istese, belirli mecralardan da ona destek gelse, nasıl savunacaksınız? Savunabilecek misiniz? Ben savunulabileceğini düşünmüyorum. Bu kurumsal olmak zorunda. Bunu gazetecilik dernekleri, örgütleri yapmalı. Yani Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Sendikası, onlar mesela böyle bir ortak toplantının içinde bir isim önerirlerse kurumsal çatıyı önce görmemiz gerekiyor. İsim etrafında birleşmek doğru değil. O yüzden ben desteklemiyorum böyle bir şey. Yoksa Faruk abinin bunu çok rahat yapabileceğini biliyorum. Yaptığı örneklerle de gördüğünü biliyorum. Ama böyle bir durumda o isim çıkabilmeli ki eleştiri de doğru yerden gelebilmeli. Bakın, eğer öbür türlü olursa doğrudan ombudsmanı değil, ombudsmanlık kurumunu eleştiremeyiz biz. Örnek, Enver Aysever olayı. Evet, Faruk abi hata yaptı orada. Ve Enver ispatladıktan sonra bunun geri dönüşü olmadı. Haklı, Enver Aysever haklı kardeşim. Yırtındı adam ya. Ya ben ihaleye girmedim. Girmedim, çırpındı. Haklı mı? Haklı. Şimdi böyle bir şey olduğunda Türkiye'de ombudsmanlık meselesi çöktü mü diyeceğiz? Bu olmaz. Bu kurumsal olarak desteklenmeli. Kurumlar sonradan desteklememeli. Kurumlar oluşturmalı. İnsan ondan sonra çıkabilir. O oluşum olduktan sonra doğru isim Faruk Bildirici'dir bu arada. O da doğru. Ben de olsam onu öneririm. Ama böyle olmaz. Çünkü o zaman biz bir kişiyi ittirerek bir yere çıkartmış olacağız tekil örnekler olarak. Bence yanlış. O yüzden hani ben, burası sonuçta patronsuz da bir kanal, bir YouTube kanalı. Ben de işte ombudsman, ben böyle bir şey yapmıyorum. Kurumsal anlamda zaten basın meslek ilkelerine burada uymaya çalışıyorum. Ama evrensel ilkeler zaten onlar. O nedenle ben böyle bir desteğin içinde değilim. Doğru da bulmuyorum. Bir daha söyleyeyim. Şimdi bu arkadaki kitap Gazeteciler Cemiyeti'nin bastığı bir kitap. Yalnız kitap sadece cemiyetin adıyla anılmayı hak etmiyor. Çünkü bu kitabın arkasında gerçek bir yaşam var. Ve yaşam, şu bir dakika ya. Ya dolar euro açık böyle cıngır cıngır ötüp duruyor da. Burada size defalarca bir şey anlattım. Yani muhtemelen çoğunuz şahit oldunuz, çoğunuz biliyorsunuz. Bir muhabir olarak hem kameramanların hem foto muhabirlerinin emeklerini çok haddim olmayarak takdir ederek izlerim her zaman. Ama bunların içinde foto muhabirlerinin yeri ayrıdır. Hep söylerim, yayın başlıklarında da kullandığım fotoğraflar, işte zaman zaman sizinle paylaştığım fotoğraflar, geçmişten bugüne kadar. Bu son derece önemli. Ne mutlu bana ki bunun dünyadaki en önemli örneklerinden biriyle, abi diyebilecek kadar, Coşkun abiyle, Coşkun Aral'la birlikte bir şeyler yapıyorum. Bu benim için hayatım boyunca unutamayacağım, çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir gurur vesilesi. Dünyadaki en önemli örneklerden biri. Mesleğim de aradan geçen bu 33 sene çok iyi kameramanları, çok iyi foto muhabirlerini tanıma, birlikte çalışma şansı verdi bana. Bunun için gerçekten minnettarım. O kadar iyi örnekler tanıdım ki hayatı benim saatlerce anlatsam altından kalkamayacağım şeyleri tek kareye sığdırabilen insanlar. Bunların içinde özellikle geçmişte gerçek filmle çalışanlar, dijitalle değil. Çünkü şimdi dijitalin şöyle bir özelliği var. 6800 kare çekiyorsunuz, basıyorsun tırrrr diye çekiyor. Aralarından seçebiliyorsun. Ama elindeki kısıtlı imkanlarla, ki anlattıklarında hikayelerinden mesleğe yeni başlamışlar özellikle çok büyük zorluklarla, kırpık kalan filmleri ekleyerek, yani 36'lık bir pozda çalışmayı ben hayatımda 4. senemde gördüm diye anlatırlar çoğu. Onların yeri çok daha farklı benim açımdan. Bunun çok önemli örnekleriyle çalıştım. Gerçekten bugüne kadar. Genç kardeşlerim içinde de var. Burada zaman zaman fotoğraflarını paylaşıyorum sizle. Serdar, sevgili Serdar Özsoy, bu yayının önemli destekçilerinden biri. Karşımda çok güzel fotoğraf var. Her sabah yayına başlamadan bakarım o fotoğrafa. Serdar'ın armağanı. Ama onların böyle tarihe bıraktıkları anlar var. Ve o anlar ölümsüzleşiyorlar. Geçmişte çok daha fazla, o siyah beyaz fotoğrafların içinde. Bizim mesleğin duayenlerinden biri sevgili Sökmen abidir. Sökmen Baykara'dır. Sökmen abiyi zaman zaman ben sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırım. Oralardan takip edenler vardır. 1936 doğumlu Sökmen abi. Yani şu anda 86 yaşında, 90 yaşına girecek artık. Hala fotoğraf çekiyor. Antalya'da yaşıyor. Sökmen abinin bugüne kadar meslek yaşamında çektiği önemli fotoğraflar, ki bunların içinde bazıları gerçekten son derece önemli. Gözde yazılan tarih fotoğraflarla Türkiye'nin yakın geçmişi diye kitaplaştırıldı. Bu arkada görülen fotoğrafı ben paylaşmıştım. Sosyal medyada beni takip edenler biliyordur. Bu şurada görünen otel Sheraton Oteli Antalya'daki. Ona yıldırım anı bu. Sökmen abi hala bu yaşında balkonundan fotoğraf çekiyor. Balkonundan fotoğraf çekiyor hala. Ve onun tanıklık ettiği anlar var bunun içinde. Çok özel, çok önemli anlar var. Bazı fotoğraflar var ki üzerine ne anlatsanız boş kalır. Hakikaten boş kalır. Çünkü o fotoğrafın tekrarı yok. O fotoğraftan bir tane daha bulma şansınız yok. Bir örnek. Yani rastgele seçtiğim. Görüyor musunuz şuradaki kişiyi? İsmet İnönü bu. Anıtkabir'de dinleniyor. Anıtkabir'de şu anda bakmakta olduğu yüzeyde kendi mezarı var bugün. Fotoğrafı çeken Sökmen Baykara. Bunun içinde başka önemli, çok özel fotoğraflar da var. Hani size hep anlatıyorum ya, ben bir gazeteci olarak o döneme şahit olmadım ama yıllarca anlatılır. Bir dönem koalisyonu birlikte yürütmüş. Hatta işte Kıbrıs Barış Harekatı'nın birlikte gerçekleştiği ve birbirlerine siyaseten taban tabana zıt olmalarına rağmen aralarındaki nezaketi hiç kaybetmeyen iki insan, Ecevit ve Erbakan, 73 seçimlerinden sonra zorunlu bir birliktelik onlarınki. Bakın, Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit. Ve yan tarafta sıkı yönetim mahkemesinden çıkışı Erbakan'ın. Bunun içinde çok özel, kendi çektiği çok son derece özel fotoğraflar var. Onların içinden mesela sizle bugün paylaşacağım. Mesela Saidi Nursi'nin çekilmiş tek fotoğrafıdır. Sökmen abinin çektiği fotoğraf. O çok meşhur bir fotoğraf. O da burada bir yerde var ama. Bakayım buradan size başka ne göstereyim. Yani çok daha sıradan anların fotoğraflandığı bir kitap. Bunun içinde de işte olduğu gibi bir Türkiye tarihi var. Bizim demokrasi tarihimiz var. Soldaki başörtülü hanımefendiyi tanıdınız mı? Halide Edip. Bu fotoğrafın acayip bir hikayesi var. Bu fotoğrafı okumuştum daha önce bunu. Çektiği için çok sinirleniyor Sökmen abiye. Yüzündeki o kızgın ifade ondan. Gülsün Bilgehan'la İnönü'nün fotoğrafı evde, pembe köşkte. Bakın, Rob de Chambre'lı bir cumhurbaşkanı. Bir savaş kahramanı. Bu ülkenin kurucularından biri. Elbette bütün fotoğraflar böyle değil. Bunların içinde çok eğlencelileri de var. Özal'lı fotoğraflar özellikle çok eğlenceli. Sökmen abi çok iyi tanıyan. Bakın. Özal'ın oturuşa bakar mısınız şurada? Maç seyrediyor. Ya bunlara zaman zaman bakmak bu ülkenin nerelerden nerelere geldiğinin göstergesi benim gözümde. O yüzden çok fazla önemsiyorum. Bu işleri çok çok fazla önemsiyorum. Zeki Müren'in fotoğrafları var. Ahlaka Mugayr fotoğraf göstereyim bir tane size. Sevim Çağlayan. Bir dönemin en vamp kadını. Neyse işte Sökmen abinin bu fotoğraflarından bu kitap yapıldı. Şimdi haliyle şunu soracaksınız yayının dikkatli izleyicileri. E tamam güzel de biz sana niye küfredeceğiz? Kitap satılmıyor. Vallahi satılmıyor. Ciddi söylüyorum. Ben iki gün önce sevgili Yusuf abi Yusuf Kanlı'ya bu kitabın çıktığını öğrenince telefon ettim. Ya özür dilerim mesaj attım. Yusuf abi bana kitabı edinmek istiyorum ben. Kahve ısmarlarsam olur dedi. Onunla bir kahve içtik. Sonra sağ olsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili Nazmi abi, Nazmi Bilgin. O da kendi ofisindeymiş o arada. Çağırdı. Onunla da sohbet ettik. Bu kitap 1000 tane basıldı sadece. 1000 tane. Ve yaşadığınız kentlerin kütüphanelerine yollandı. Her il kütüphanesinde var. Yaşadığınız kentlerdeki gazetecilik derneklerinde var. Onlara yollandı. Çünkü sadece o amaçla yapıldı. Ve bende de 2 tane var. Şimdi diyeceksiniz ki aha ikinci hediye mi edecek? Hayır. İkinci hediye etmeyeceğim. İkincinin gideceği yer belli. Nazmi abiye de söyledim. O da çok uygun buldu bunu. Kitabın adı Gözle Yazılan Tarih. Evet bu arada sevgili Sezer yazmış. Gözle Yazılan Tarih. İkincinin gideceği yer aslında zaten kendi de yollasa yollar. Ama bu şeyin içinde onun böyle bir şeyle uğraşmasını bekleyemem. Ben yok yok hayır hediye etmeyeceğim arkadaşlar. Sevgili Andre Coşkun, Bekir abinin adına, Bekir Coşkun adına bir kütüphane yaptı. Ben istedim ki Bekir abinin adına yapılmış bu kütüphanede bulunsun. Onun da haberi yok, Andre Coşkun'un da haberi yok. Oraya yollayacağım ben. O kütüphanenin içinde Ayvalık'ta o kütüphanede olsun. Çok güzel bir kütüphane yapıldı çünkü. Gerçekten çok şık bir kütüphane oldu. Orada olsun çünkü o Gözde Yazılan Tarih'in içinde Sökmen abi de var. O yüzden Bekir abinin şahsi tarihinin içinde de var. Orada gazeteciliğin bu kadar anlatıldığı bir yerde. Bir tane daha var bu kitaptan, onu da ona yollayacağım. Andre Coşkun'un kütüphanesinde olsun, Bekir abinin adına. İnsanlar en azından ne yaptığını bildikleri, gazeteciliğine güvendikleri birinin içinde olsun istiyorum. Şimdi durum bu. Bir de haftayı ya düşünseniz yani sanattan o kadar koptuk ki adamın biri çıkıp diyor ki Fazıl Say sanatıyla gündeme gelemiyor. Gerçekten insanın içi şişer ya. Yani cehaletin bu kadarı karşısında insanın içi şişer. O yüzden istedim ki bugün yayını bir şiirle kapatalım. Atatürk kitaplığında da olur mu? Olur tabii canım, olmaz olur mu? Oralara kütüphanelere yollandı. Şiirle kapatalım ki yani aklımızda güzel bir şey kalsın. Böyle boktan boktan şeyler yaşıyoruz zaten sürekli olarak. Cehaletle mücadele ediyoruz. Yalanla mücadele ediyoruz. Zaten çökecekti diyor falan. Yıkılacaktı diyor. Abuk sabuk üfürüyor duruyor herkes. Saçma sapan sallıyor sürekli olarak. Onun için istedim ki bugün bir şiirle bitirelim. Şairin sözü üzerine söz etmeyeceğimiz için. Ya hiçbir büyük sitede satışta değil Ümit Bey. Satılmayacak bu kitap. Bu kitap satılık değil. Anlatamıyorum ben. Ya satılmak üzere basılmadı. Anlatabildim mi? Şairin sözü üzerine söz etmeyeceğimiz için onunla bitireceğiz. Ben sizinle vedalaşayım. Özdemir Asaf'ın ölüm yıl dönümü ama yani Özdemir Asaf benim favori şairlerimden biri değildir. Onu da söyleyeyim. Ben bugün Can Yücel okuyacağım. Öyle içimden geldi Can Yücel okuyacağım. Can Baba'yı analım. Bütün şairleri analım. Özdemir Asaf da olsun içlerinde elbette. Hepsi olsun. Ama onunla kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Burada olduğunuz için. 1,5 saat boyunca burada dertleştiğiniz, sorular hazırladığınız, sorduğunuz, cevapları aldığınız için. Ama her şeyden önce aynı şeye inanmadığımızı bilerek geldiğiniz için. Bu çok kıymetli ve bunu hiç kaybetmememiz gerekiyor bizim. Biz aynı şeye inanmayacağız. İnanmamalıyız. İnanmamalıyız ki daha fazla yükselelim. Daha fazla fikir çıksın ortaya. Yalancılar çok daha belli olsun. Yani onunla aynı şeyi düşünen, aynı kanatta duran insan hayır ya hayat öyle değil diyebilmeli. Burada farklı fikirlerden insanlar olması o yüzden önemli. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Hepinize Çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel geçer hafta sonumuz ve pazartesi sağlıkla birlikte oluruz. Saat 9'da çünkü pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya da orada devam ederiz. Hep beraber güzel bir hafta sonu olsun, iyi yaşayan kazansın, temiz bir hafta sonu yaşayalım. Yani herkes öyle yapsın. Can Baba'dan. Yani çok güzel bir şiir. Güler Hanım'a yazdığı en güzel şiirlerden biri Sevgi Duvarı. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.